Ayrım 8.
Yeğeni de aynı şeyi söylüyor, hatta fazlasını ekliyordu. Üstad Nikolas, berberin adı da buydu. Şunu bilin ki, muhterem dayımın o zalim felaket kitaplarını 2 gün 2 gece ara vermeden okuduğu olurdu. Sonunda kitabı elinden atar, kılıcını çeker, duvarlara kılıç sallar, bitkin düştüğünde de her biri birer kule boyunda 4 devi öldürdüğünü, yorgunluktan akan terlerinin, çarpışmada aldığı yaralardan akan kanlar olduğunu söylerdi. Sonra koca bir sürahi soğuk suyu içer, durup dinlendikten sonra o suyun büyük bir sihirbaz olan arkadaşı Bilge Eskife'nin getirdiği çok değerli bir iksir olduğunu söylerdi. Dipnot, yeğen Urganda'nın kocası Alkife'den söz ediyor. Ama bütün kabahat bende. Çünkü dayımın saçmalıklarını sizlere haber vermedim. İşler bu noktaya varmadan bir çaresine bakardınız, sapkınların kitapları gibi yakılmaya layık onca kitabı ateşe atardınız. Ben de öyle düşünüyorum, dedi rahip. Gerçekten de yarından tezi yok, bu kitaplar halkın gözü önünde yakılmalı ki başkaları da okuyup sevgili dostumun yaptığını yapmasın. Çiftçi ve Don Quixote bütün bunları duydular ve böylece çiftçi komşusunun hastalığını iyice anladı, yüksek sesle dedi ki, Senyor Buduene, fena halde yaralı Sayın Mantova Markisi'ne ve yiğit Antequera valisi Rodrigo de Narvaez'in tutsak edip getirdiği Senyor Magripli İbn-i Serrac'a kapınızı açın. Bunu duyunca içeridekilerin hepsi dışarı çıktı ve kimi dostunu, kimi efendisini, dayısını tanıyarak henüz eşeğinden inmediği, inemediği halde koşup kucakladılar. Oysa şöyle konuştu. Hepiniz durun, çünkü atım yüzünden çok kötü yaralandım. Beni yatağıma götürün ve mümkünse Bilge Urganda'yı çağırın, yaralarımı sarsın, iyileştirsin. Aman Tanrım, dedi kahya kadın. Bana yüreğim söylemişti zaten efendimin başına bir iş geldiğini. Efendim, siz hele yukarı çıkın da o hurga da gelmeden de biz yaralarınızı sararız. Dipnot, Urganda'dan söz ediyor. Tekrar söylüyorum, 100 kere de söylerim. Efendimi bu hale getiren o şövalye kitaplarına lanet olsun. Don Quixote'yi hemen yatağına götürdüler, yaralarına baktılar ama hiçbir yara göremediler. Don Quixote, atı Rosinante ile birlikte pek kötü düştüğü için bu kadar ağrı çektiğini söyledi. Dünyanın en küstah, en kocaman 10 devi ile çarpışırken olmuştu. Vay vay vay, dedi rahip. Bir de devler mi çıktı şimdi? Yemin ederim yarın akşam olmadan yakmış olacağım hepsini. Don Quixote'ye 1000 tane soru sordular, hiçbirine cevap vermedi. Sadece kendisine yemek vermelerini ve uyuması için yalnız bırakmalarını, başka bir şeyin önemi olmadığını söyledi. Dediğini yaptılar. Rahip çiftçiden Don Quixote'yi nasıl bulduğu konusunda etraflı bilgi istedi. Çiftçi her şeyi anlattı, onu bulduğunda ve yolda gelirlerken söylediği saçma sapan sözleri aktardı. Bunun üzerine rahip iyice ikna oldu ve ertesi gün arkadaşı berber Üstad Nikolas'ı da alıp Don Quixote'nin evine geldi. 6. Bölüm. Rahiple berberin yaratıcı şövalyemizin kitaplığında yaptıkları titiz incelemeye dair. Şövalyemiz hala uyuyordu. Rahip yeğeninden olayın sorumlusu olan kitapların bulunduğu odanın anahtarını istedi. O da memnuniyetle verdi. Hepsi birlikte kahya kadın da aralarında olmak üzere içeri girdiler ve irili ufaklı, gayet güzel ciltlenmiş 100'den fazla kitap buldular. Kahya kadın bunları görür görmez alelacele odadan çıktı. Sonra bir çanak kutsanmış su ve bir serpmeçle geri gelerek dedi ki, ''Alın saygıdeğer peder, bu odayı temizleyin ki bu kitapların içinde bulunan büyücülerden kimisi buradaysa onları bu dünyadan kovmak istediğimiz için bizi büyülemeye kalkmasınlar.'' Kahya kadının saflığı rahibi güldürdü ve berbere kitapları birer birer kendisine vermesini söyledi. Ne hakkında olduklarına bakacaktı çünkü içlerinde yakılma cezasını hak etmeyenler de olabilirdi. ''Hayır'' dedi yeğen. Hiçbirini affetmemek lazım çünkü hepsi suçlu. En iyisi pencereden avluya atalım hepsini, üst üste yığalım, sonra da yakalım. Ya da arkadaki büyük avluya götürüp orada yakarız. Dumanı da kimseyi rahatsız etmez. Kahya kadın da söylenenlere katıldı. İki kadın o masumların ölmesi için can atıyorlardı. Ama rahip hiç değilse başlıklarını okumadan bunu kabul etmeye yanaşmadı. Üstad Nikolas'ın eline verdiği ilk kitap Galyalı Amadis dörtlüsü oldu. Rahip dedi ki, tuhaf bir şey bu. Duyduğuma göre bu kitap İspanya'da basılan ilk şövalyelik kitabıymış. Ötekiler bundan yola çıkmışlar. Bana öyle geliyor ki bu kadar kötü bir mezhebin önderi olduğu için kesinlikle yakma cezası vermemiz lazım. Hayır efendim dedi berber, ben bir şey daha duydum. Bu tür kitapların en iyisiymiş bu. Onun için benzeri olmayan bir sanat eseri olarak affedilmesi gerekir. Bu doğru dedi rahip. Bu sebeple şimdilik canını bağışlıyoruz. Şimdi yanındakine bakalım. Bu dedi berber, Galyalı Amadis'in meşhur oğlu Esplandian'ın işleri. Doğrusu dedi rahip, babasının iyiliğinin oğlunu koruması gerekmez. Alın Kahya Hanım, şu pencereyi açıp avluya atın bunu. Yakılacak yığının ilk kitabı bu olsun. Kahya kadın büyük bir sevinçle denileni yaptı ve zavallı Esplandian avluya uçarak büyük bir sabırla ateş belasını beklemeye başladı. Devam edelim dedi rahip. Bu gelen dedi berber, Yunanlı Amadis. Hatta zannediyorum şu taraftakilerin hepsi Amadis'in soyundan. Öyleyse hepsi avluya dedi rahip. Kraliçe Pintikiniestra'yı, çoban Darinelle egloglarını ve yazarının şeytanca, sapıkça sözlerini yakmak uğruna gezgin şövalye kılığında görsem kendi babamı bile yakardım. Ben de aynı fikirdeyim dedi berber. Ben de diye atıldı yeğen. Evet öyle dedi Kahya kadın. Haydi hepsi avluya. Sayıları epeyce olan kitapları kadına verdiler. O da merdivenden inme zahmetine katlanmayıp pencereden aşağı atıverdi. Bu tuğla kim dedi rahip. Don Olivante de Laura dedi berber. Bu kitabın yazarı çiçek bahçesinin yazarı dedi rahip. Doğrusu bilemiyorum bu kitapların hangisi daha doğru. Daha doğrusu hangisi daha az yalan. Tek bildiğim saçma sapan ve kibirli olduğu için bunun avluya gideceği. Sıradaki Hirkanyalı Florismarte dedi berber. Ya Senyor Florismarte burada mı dedi rahip. Kesinlikle derhal avluya gidiyor. İlginç doğumuna ve hayali serüvenlerine rağmen. Çünkü üslubunun katılığı ve kuruluğu başka bir ihtimale yer bırakmıyor. Bu da ötekilerin yanına avluya hanımefendi. Memnuniyetle efendim diyordu kadın ve büyük bir sevinçle söyleneni yapıyordu. Bu da Şövalye Platir dedi berber. Eski bir kitap dedi rahip. Affedilmeye değer bir şey bulamıyorum bunda da. Tartışmasız ötekilerin yanına gider. Dediği yapıldı. Bir başka kitap açıldı ve adının Haçlı Şövalyesi olduğu görüldü. Böyle kutsal bir adı olduğu için bu kitabın cehaleti affedilebilirdi. Ama haçın arkasında şeytan vardır derler, o da ateşe. Berber bir kitap daha alıp dedi ki, bu şövalyeliğin aynası. Gayet iyi tanıyorum dedi rahip. Senyor Renaud de Montauban ve arkadaşları. Hırsızlıkta Kakus'tan aşağı kalmazlar. Ayrıca 12 asılzade ile birlikte gerçek tarihçi Turpin. Doğrusu onları ömür boyu sürgün cezasına çarptırmaktan yanayım. Hiç değilse ünlü Matteo Boiardo'nun icadında onların da payı olduğu için. Hristiyan şair Ludovico Ariosto da konusunu aynı yerden almıştır. Kendisi şu anda karşıma çıksa, kendi dilinden başka bir dilde konuşsa hiç saygı duymam. Ama kendi dilinden konuşsa başımın üstünde yeri olur. Bende İtalyancası var dedi berber ama hiç anlamıyorum. Anlasanız iyi olmazdı zaten dedi rahip. Sayın kaptan keşke onu hiç İspanya'ya getirip İspanyolca kılmasaydı. Değerinden çok şey kaybettirdi. Dipnot: Ariosto'nun Çılgın Orlando'sunu İspanyolca'ya çeviren Kaptan Jeronimo de Urrea. Şiir kitaplarını başka dile çevirmeye çalışan herkes de aynı şeyi yapacaktır. Çünkü ne kadar büyük dikkat ve beceriyle çevrilseler de doğdukları dilde taşıdıkları değere erişemezler. Hatta ben diyorum ki bu kitap ve Fransa olayları ile ilgili bütün kitaplar kurumuş bir kuyuya atılsın, sonra iyice düşünüp ne yapılacağına karar verilsin. Yalnız şu Bernardo del Carpio ve Roncesvalles hariç. Onlar benim elime gelir gelmez Kahya Hanım'a, oradan da ateşe gidecekler, kesinlikle affedilmeyecekler. Berber bütün bunları onayladı, doğru diye kabul etti. Rahip o kadar iyi bir Hristiyan ve doğruluk meraklısıydı ki hayatta yanlış bir şey söylemezdi. Bir kitap daha açtı, Olivalı Palmer'in olduğunu gördü, yanındaki de İngiliz Palmer'indi. Bunu gören rahip dedi ki, bu zeytin hemen paramparça edilsin ve yakılsın, hatta geriye külleri bile kalmasın. Dipnot, oliva, zeytin. İngiliz palmiyesi kalsın, saklansın, özel olarak ayrı bir kutu yapılsın ona. Dipnot, palma, palmiye, aynı zamanda zafer simgesi. İskender'in Darius'u yendikten sonra ganimetler arasında bulduğu ve şair Homeros'un şiirlerinin saklanması için ayırdığı sandık gibi. Bu kitap sevgili dostum iki bakımdan üstün. Birincisi kitap olarak iyi. İkincisi de bu kitabı akıllı bir Portekiz kralının yazdığı söylenir. Miraguarda Kalesi ile ilgili bütün serüvenler çok iyidir ve sanat bakımından zengindir. Konuşmalar kibar ve açık seçiktir. Konuşanın mevkii gayet zekice, titizce gözetilmiştir. Yani ben diyorum ki siz de uygun görürseniz, Üstad Nikolas ve bu Galyeli Amadis ateşe atılmasın, ötekilerin hepsi daha fazla sorup soruşturmadan yok edilsin. Olmaz saygıdeğer dostum dedi berber. Çünkü bu elimdeki meşhur Don Belianis. Rahip şöyle cevap verdi. Bunun ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümleriyle birlikte biraz ravente ihtiyacı var. İçlerindeki fazla öfkeyi boşaltmak için. Şöhret kalesiyle ilgili şeylerin ve daha da önemli terbiyesizliklerin de atılması lazım. Bu yüzden onlara ek mühlet tanıyacağız. Eğer yola gelirlerse o zaman affedilirler, aklanırlar. Bu arada sevgili dostum, sizin evinizde dursunlar ama kimsenin okumasına izin vermeyin. Memnuniyetle dedi berber. Şövalyelik kitaplarını okuyarak daha fazla yorulmak istemeyen rahip, kahya kadına bütün büyük kitapları alıp avluya götürmesini söyledi. Kahya kadın da zaten dünden razıydı, kitapları yakmaya can atıyordu, ne lazımsa yapacaktı. Sekizini birden kucaklayıp pencereden fırlattı. O kadar fazla kitabı bir arada tutamayıp birini berberin ayaklarına düşürdü. O da neymiş acaba diye merak edip baktı ve şu başlığı gördü. Ünlü Şövalye, Beyaz Tirante'nin öyküsü. Yüce Tanrım diye haykırdı rahip. Demek Beyaz Tirante burada. Verin şunu bana dostum. Çünkü bu kitapta ben bir sevinç hazinesi, bir eğlence madeni buldum. İşte Yiğit Şövalye, Don Tanrı bizi korusun de Montalban, kardeşi Thomas de Montalban, Şövalye Fonseca ve korkusuz Tirante'nin Danua ile boğuşması. Soylu genç hanım hayatımın neşesinin incelikleri, dul sakin hanımın aşklarıyla yalanları ve silahtarı Hipolito'ya aşık imparatoriçe. Size doğrusunu söyleyeyim sevgili dostum, bu kitap üslubu açısından dünyanın en iyi kitabıdır. Bu kitapta şövalyeler yemek yer, uyur, yatağında ölür, ölmeden vasiyet eder, bu tür kitaplarda eksik olan her şeyi yaparlar. Kısacası diyorum ki, bu kitabın basımcısı, bu gülünçlükleri kasten basmadığına göre ömür boyu kitap basmaya mahkum edilmeliydi. Bunu evinize götürüp okuyun, söylediklerimin hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. Öyle yaparım dedi berber. Ama kalan bu küçük kitapları ne yapacağız? Bunlar şövalyelik kitabı değil, şiir kitabı olsa gerek dedi rahip. Bir tanesini açtı, Jorge de Montemayor'un Diana'sı olduğunu görünce ötekilerin hepsini de aynı türden sanıp dedi ki, Bunlar yakılmayı hak etmiyor çünkü şövalyelik kitapları gibi zararlı değiller, olamazlardı. Bunlar sağduyulu kitaplardır, ahlaka aykırı değillerdir. Ah beyefendi dedi yeğen, bunları da ötekiler gibi ateşe mahkum etseniz iyi olur. Çünkü dayım şövalyelik hastalığından kurtulup bunları okuyarak çoban olmaya, ormanlarda, ovalarda çalıp söyleyerek dolaşmaya heves ederse hiç şaşmam. Daha da kötüsü şair olmaya kalkışabilir. Duyduğuma göre bu tedavisi olmayan bulaşıcı bir hastalıkmış. Küçük hanım doğru söylüyor dedi rahip. Dostumuzun önünden bu ihtimali, bu tuzağı kaldırsak iyi olur. Madem Montemayor'un Diana'sıyla başlıyoruz işe, bana kalırsa yakılmasın da büyücü Felicia'yla Afsunlu suyla ilgili kısımları ve uzun şiirlerin hemen hepsi atılsın. Düz yazı kısmını memnuniyetle bırakır, ona bu tür kitapların en önde geleni olma şerefini bağışlarız. Bu da dedi berber, ikinci Diana denen Salamankalı'nınki. Aynı adı taşıyan bir tane daha var, onun yazarı da Gil Polo. Salamankalı'nınki dedi rahip, avludaki mahkumların yanına gider. Gil Polo'nunki ise adeta Apollon'muş gibi saklanır. Devam edin sevgili dostum, biraz acele edelim, geç oldu çünkü. Berber bir başka kitabı açıp, bu dedi Sardinyalı şair Antonio de Lofrazo'nun Aşkın Kaderine Dair 10 kitap. Yemin ederim dedi rahip, Apollon Apollon, Musalar Musa, şairler de şair olduğundan beri bu kadar komik, bu kadar saçma bir kitap yazılmamıştır. Dünya yüzünde bu tür kitapların arasında kendi tarzında en iyisi ve en kendine has olanı budur. Bunu okumamış kişi kendini zevkli hiçbir şey okumamış saymalı. Verin onu bana sevgili dostum. Bu benim için Floransa kumaşından dikilmiş bir cübbeden daha değerli. Kitabı büyük bir zevkle bir kenara ayırdı. Berber de devam etti ve dedi ki, sırada İberya çobanı, Henar esprileri ve kıskançlığın ithamı var. Öyleyse yapılacak tek şey dedi rahip, onları kahyanın zalim kollarına teslim etmek. Sebebini de sormayın çünkü anlatmakla sonu gelmez. Bu gelen Filida çobanı. O çoban değildir dedi rahip, çok zeki bir saraylıdır, kıymetli bir mücevher gibi korunmalıdır. Bu sıradaki büyük kitap dedi berber, çeşitli şiirler hazinesi. Bu kadar fazla olmasalardı dedi rahip, daha saygın olurlardı. Bu kitabın ayıklanması, içinde bulunan bazı bayağılıkların temizlenmesi gerek. Saklansın çünkü yazarı dostumdur ve yazmış olduğu daha başka, daha kahramanca ve yüce eserlere saygım vardır. Bu López Maldonado'nun Cancioneros'u diye devam etti berber. Bu kitabın yazarı da çok yakın arkadaşımdır dedi rahip. Dizelerini onun ağzından duyanlar büyülenirler, o kadar tatlı bir sesle söyler ki büyüleyicidir. Eglogları biraz uzundur ama güzelliğin fazlası olmaz. Bu da seçilenlerle birlikte saklansın. Peki yanındaki bu kitap ne? Miguel de Cervantes'in La Galatea'sı dedi berber. Cervantes benim çok eski arkadaşımdır. Şiirden çok talihsizlikte tecrübeli olduğunu bilirim. Kitabı yenilik bakımından fena sayılmaz. Ancak başlangıçta kendine koyduğu hedefe ulaşamamıştır. Yazacağını vaat ettiği ikinci bölümünü beklemek gerek. Belki bu düzeltmeyle şimdilik kendisinden esirgenen hoşgörüyü elde edebilir. Bu arada evinizde saklı dursun sevgili dostum. Memnuniyetle dedi berber. Sırada üç kitap var, hepsi bir arada. Don Alonso de Ercilla'nın La Araucana'sı, Cordoba hakimi Juan Rufo'nun La Austriada'sı ve Valensiyalı şair Cristobal de Virues'in El Monserrato'su. Bu üç kitabın hepsi dedi rahip, İspanyolca'da yazılmış en iyi kahramanlık şiirleridir ve İtalya'nın en ünlüleriyle yarışabilirler. İspanya'nın en zengin şiir örnekleri olarak saklansınlar. Rahip artık kitaplara bakmaktan sıkılarak ötekilerin hepsinin ayrım yapılmadan yakılmasını emretti. Ama berber bir kitabın kapağını açmış bulundu. Adı Angelica'nın Gözyaşları'ydı. Rahip bu ismi duyunca, bu kitabın yakılmasını emretseydim, gözyaşlarını döken ben olurdum dedi. Çünkü bu kitabın yazarı yalnız İspanya'nın değil, bütün dünyanın en ünlü şairlerinden biriydi. Ovidius'un kimi fablalarını da çok iyi çevirmiştir. 7. Bölüm. Sevgili şövalyemiz La Mançalı Don Quixote'nin ikinci defa yola çıkışına dair. Bu arada Don Quixote haykırmaya başlamıştı. Bu tarafa, bu tarafa yiğit şövalyeler diyordu. Bileğinizin gücünü burada göstermeniz gerek. Çünkü saraylılar yarışı kazanıyor. Bu gürültü patırtıya koşmak uğruna geriye kalan kitapların incelenmesine devam edilmedi. Ve böylece öyle sanıyoruz ki La Carolea, İspanya'nın Leon'u ve Don Luis de Avila'nın İmparatorun İcraatı adlı kitabı kuşkusuz saklanan kitaplar arasında olmaları gerektiği halde gören duyan olmadan ateşe atıldılar. Belki rahip görmüş olsaydı böyle ağır bir hüküm giymezlerdi. Don Quixote'nin yanına vardıklarında kendisi yataktan kalkmış, haykırmaya, çılgınlıklarına devam ediyor, sağa sola kılıç sallıyordu. Sanki hiç uyumamışçasına uyanıktı. Onu kucakladılar ve zorla tekrar yatağına yatırdılar. Biraz sakinleştikten sonra rahiple konuşmaya başladı. Tabii ki Sayın Başpiskopos Turpin, önceki üç günün galipleri biz maceracılar olduğumuz halde bu yarışta zaferi damdan düşer gibi saraylı şövalyelere bıraktığımız için biz 12 asılzadeye çok yazık. Saygıdeğer dostum, lütfen susun dedi rahip. Tanrı'nın yardımıyla talih döner, bugün kaybedilen yarın kazanılır. Şimdilik siz sağlığınızla ilgilenin. Çünkü bana öyle geliyor ki yaralı değilseniz bile fazlasıyla yorgun olmalısınız. Yaralı değilim dedi Don Quixote. Ama bitkin düştüğüm kesin. Çünkü Roland denen o namussuz bir meşe kütüğüyle vurdu bana. Üstelik de kıskandığından. Çünkü benim yiğitlikte tek rakibi olduğumun farkında. Ama istediği kadar büyülenmiş olsun, bu yataktan kalktığımda hepsini ödetmezsem bana da Renault de Montauban demesinler. Şimdi siz bana yemek getirin. Şu anda bana en iyi gelecek şey o. İntikam almayı da bana bırakın.